Ayrım 17, sayfa 121. Halit Ziya bu söz konusu ruhla ilgili daha farklı şeyler söylüyor. Düşünmelidir ki asıl şart saniyin mucit olsun yahut mukallit olsun filan veya falan milletin ferdi olmasında, eserinin kendi ruhundan doğmuş bulunmasındadır. Dipnot 22. Halit Ziya Uşaklıgil, Milli Edebiyat, Her Ay Dergisi, Mart 1937, N1, S106. Eserin kendi ruhundan doğmuş bulunması, sanatçının iç dünyasını ifade eder. O kişinin hangi toplumdansa o toplumun milli edebiyatı içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bu sözler, bir sanatkarca yaklaşım sayılır. Çünkü sanat, her ne kadar toplumun genel değer yargılarının etkisi altında kalsa da sonuçta sanatçının iç dünyasında olup biten önemli doğuşların, birikimlerin ve çözümlemelerin dışarıya yansımasıdır. Böyle bir sanat tanımı çerçevesinde sanatçının kendi ruhu ve zevki her şeyden önemlidir. Asıl kaynak, eserin nasıl olabileceği yolundaki belirleme ve kısıtlamalar sanatçının kendi ruhu ve zevkidir. Öncelikle sanatçının kendi kendini doyuma ulaştırması, tatmin etmesi, beğenmesi gerekmektedir. Bu türlü bir milli edebiyat tanımına Halit Ziya, Türk edebiyatının bütün dönemlerini katıyor. Değişik edebi tavırları ise bir istihale, akış olarak düşünüyor. Teknik zemindeki teşebbüsler olsa olsa sanatın bir istihale devresine işarettir. Divan edebiyatı, tanzimat edebiyatına, bu da edebiyatı cedideye, fecri atiye, son neslin edebiyatına intikal ederken geçirdikleri istihale devirleri gibi ve bunların hiçbiri Türk kaynağından doğmuş olmak temel taşını kaybetmemişlerdir. Hepsinin mecmuudur ki Türk milli edebiyatının muhtelif devrelere ait eşkal ile yekûnunu teşkil eder. Dipnot 23. AG S106. Sayfa 122. Halit Ziya bir başka konuşmasında da yine divan edebiyatının Türk kaynağından doğduğunu ifade ediyor. Dipnot 24. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S25. Orhan Şaik Gökyay da bu sanatkarın kendi ruhuna ve zevkine dikkat edişiyle Halit Ziya'nın yanındadır. Bu edebiyata mensup şairlerimizden kimisinin derinden ızdırapları, kimisinin hoş bir musiki olan lisanları, bir başkasının da bir devir açacak kadar güzel ve görülmedik olan ince hayalleriyle asırlardan bugüne taştıklarını inkar etmiyoruz. Dipnot 25 diyen Gökyay, inkar etmemekten öte divan edebiyatı bütün kusurlarına, kapalılığına rağmen bizim varlıklarımızdan biridir, diyor. Dipnot 25. Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Çığır Dergisi, Ocak-Şubat 1938, N61-62, S20. Çünkü büyük ve içli bir sanatkar bu hamuru zaman zaman yeniden yoğurup ona yeni bir ruh nefh ediyor, üflüyor. O dönemin sanatçılarının ruhunda en istidatsızları bile şair yapan bir aşk ihtirası vardır. Orhan Şaik, divan edebiyatı sanatçısının kendi ruh dünyası olarak düşündüğü, bir edebiyatı milli yapan ruh ve zevki o dönemde asliyle ne ise aynen kabulleniyor. Türk'ün milli varlığına eklenen bir tasavvufi özü, Arapça ve Farsça kelimeleri, Arap şiir biçimlerini ve ölçüsünü yedeğinde getiren yeni varoluş İslam'ı şöyle savunanlar vardır. Mermere ruh vererek yurdun her köşesini ölmez mimari abideleriyle süsleyen, bir Fuzuli, bir Baki yetiştiren millet, elbette ki Söğüt nahiyesinde yerleşen 400 kişilik bir aşiretten meydana gelemezdi. Dipnot 26. Ziya İlhan, Edebiyat Düşmanları, Görüşler Dergisi, Ocak 1938, N10, S2. Bu değerlendirmeyle olaya daha çok bir genişleme, millet haline gelme, işine yarayanları alma, yani kültürel planda, coğrafi ve mali planda olduğu gibi zenginleşme ifade edilmektedir. Sayfa 123. Sabahattin Eyüboğlu da daha çok dil planında bu zenginleşmeyi kabul ediyor ve divan edebiyatı Türk değildir, Türkçe değildir gibi hükümlere lüzum kalmamıştır. Fuzuli Türktür ve Türkçe yazmıştır, diyor. Dipnot 27. Sabahattin Eyüboğlu, yeni Türk sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S36. Divan lisanında ana diline eklenen yabancı kelimelerin çokluğu Türkçeyi hiç de boğmuş değildir, diye devam eden yazısında açıkça milli edebiyatın sınırlarını çizmese de en azından divan edebiyatının Türk edebiyatı dışında sayılması gerektiğini ile sürenlerin, böyle yapmakla milli varlığımıza dar ve suni bir mana verdiklerini savunuyor. Yani ona göre milli edebiyat kavramı, divan edebiyatını da içine alacak ölçülerde düşünülmelidir. Çünkü divan edebiyatımız tıpkı halk edebiyatı gibi bizim eski varlığımız, tahte şuurumuz, kaybolmuş cennetimizdir. Dipnot 28. AG S35. Bu gerekçeyle, yani divan edebiyatı ile halk edebiyatının birbirinden ayrılamayacağı, halk edebiyatı da gerek dil, gerek ölçü, gerekse şekil yönünden kesinlikle milli bir edebiyat olduğu için onun böyle kabul edilmesi halinde divan edebiyatının da milli edebiyat sayılacağı varsayımını Nurullah Ataç da savunuyor. Evet, divan şairleriyle halk şairleri arasında düşünüş, dünyayı görüş bakımından hiçbir fark yoktur. Dipnot 29. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1938, N3, S372. Ataç bu sözünü Eyüboğlu'nun yazısı üstüne yazıyor ve onun bu divan edebiyatının Türk edebiyatı dışında düşünülmemesi gerektiğini anlatan görüşüne katıldığını belirttikten sonra bu gerekçeyi ileri sürüyor. Bir eser sanat ve edebiyat sınırları içinde kalıyorsa onu milli edebiyatın da içinde kabul eden Hüseyin Cahit bir konuşmasında, milli edebiyat demek mutlaka köylüden, avamdan, vatandan, Türklük idealinden, eski Türklerden, harpten ve hürriyetten bahseden edebiyat demek de değildir. Bir eserin sanat ve edebiyat hudutlarından içeri girmiş olması kafidir. Benim milletimden ve vatanımdan olan her Türk'ün edebi eseri benim için milli edebiyattır, diyor. Dipnot 30. Ne Safa Coşkun, Milli Bir Edebiyat Yaratabilir Miyiz? S5. O, divan edebiyatına ilişkin bir şeyler söylemiyorsa da milli edebiyatın sınırlarını alabildiğine geniş tutuyor. Neredeyse her Türk'ün eserini milli bir edebiyat sayıyor. Ancak bir noktayı özellikle belirtiyor. Milli edebiyat içinde gösterilecek eserin sanat ve edebiyat sınırlarının içinde kalması, belli bir kaliteye ulaşması gerekiyor. Sayfa 124. Sanatçı yaklaşımın bir değişik tezahürünü de Necip Fazıl'da görüyoruz. Maalesef bir kısmına gayri milli diyebiliriz. Gayri milli diyebileceğimiz taraf, Tanzimat'tan sonra başlayan ve gayet sığ bir taklit sathını delemeyen edebiyattır ki, yokluğu dolayısıyla gayri millidir. Dipnot 31. AG S140. O, asıl taklit etmeye değil, taklit sathını delememeye dikkat ediyor. Gerçek bir sanatkarlık kendi benliğinden çıkıyormuşçasına kendine mal edilebilecek bir sanat yoksa orada bir mukallitlik vardır ve buna gayri milli denir. Ama kendini, sanatını ispatlayabiliyor, kendi öz malı gibi kullanabiliyorsa bu türlü sanata taklitten yola çıkmış olsa da milli edebiyat demek gerekecektir. Her milletin edebiyatı biz zarure millidir. Ben ne kadar Fransız taklidi yazarsam yazayım Türk olur. Çünkü o benim melekatımın muhassalası olacaktır. Madem ki ben Türk'üm, melekatım Türk'tür. Onun mahsulü biz zarure Türk olur. Dipnot 32. Kenan Hulusi Koray, Cenap Şehabettin Bey'le konuştuklarım. Muhit Dergisi, Mayıs 1930. N29, S6. Cenap bu sözleriyle yaklaşık olarak Hüseyin Cahit'le aynı düşünceleri paylaşıyor. Milli edebiyat için mümkün olan en geniş sınırları çiziyor. Cenap aynı konuşmasında aruzla ilgili bir görüşünü de şöyle ifade ediyor. 5-600 sene evvel okumak, yazmak bilmeyen ecdadımız parmak hesabı yapıyorlardı. Dipnot 33. AGS6. Burada açıkça aruz ölçüsü bir ilerleme, Türk edebiyatı için bir zenginleşme kabul ediliyor. Şekil konusundaki düşünceleri de şunlardır. Kalıyor şekil meselesi. Burada da milli edebiyat yazıyorum diyenlerin kabul ettiği şekillerle diğerleri arasında hiçbir fark görmüyorum. Yeter ki orijinal olsun. O milli demek değil, ibdai demektir. Dipnot 34. AGS6. Buradaki milli olmayış daha hususi, şahsi oluşu ifade etmek için kullanılmıştır. Bütün bir millete mal olmasa bile bir sanatçının yaratıcılığı söz konusudur demektir. Sayfa 125. Kopuz dergisinde Kopuz imzalı bir yazıda divan edebiyatının bir taklitle başladığını ama orada durmayarak aruz ve şekil konularında öne sürüldüğü gibi diğer yanlarıyla da Türk'ün malı, mirası olduğu söyleniyor. Onun milli bir edebiyat olduğu ifade ediliyor. Türk dima potası 7 asır gibi uzun bir zamanda bunu öyle işlemiş, öyle bir hale koymuştur ki Arap ve Acem'inkinden bambaşka yepyeni bir identite vücuda gelmiştir. O da Türk'ün ana malı, mirası olmuştur. Dipnot 35. Kopuz. Türk Şiiri ve Kopuz. Kopuz Dergisi, Nisan 1939. N1, S2. Aynı dergide Rıza Nur, bir sayı sonra aruzun nasıl bir yolla milli hale geldiğini anlattığı uzun bir yazı yayınlıyor. Dipnot 36. Rıza Nur, Türk Aruzu, Kopuz Dergisi. Mayıs 1939. N2, S44. Milli edebiyatın taklit edilip edilmemek ve bir başka toplumun tesiri altında kalıp kalmamakla ilgili olmadığı biçimindeki bu belirlemelerin temelinde genelde tesir ve taklitlerin bir zenginleştirme aracı oldukları, yeni varoluşlar içinde eriyerek onun ruh ve zevkine katılmaları halinde yepyeni imkanlar oldukları görüşü yatmaktadır. Ancak buna ulaşabilmek için olaya içinden veya sanatçı bir yaklaşımla girmek gerekir. Vasfi Mahir özellikle içinden bakış metodunun kullanılması gerektiği konusunda ısrarlıdır. Divan edebiyatının ve halk edebiyatının daha sonraki nesillerce kullanılıp kullanılmayacağı konulu bir soruşturmada divan edebiyatını diğerine daha üstün görür. Ulusumuzu ebediyete kadar övündürecek ve bütün cihan şairlerine sanat dersi verebilecek eserleri divan edebiyatı içinde bulabiliriz. Dipnot 37. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936. N61, S200. Bu görüşü için birkaç da örnek veriyor. Fuzuli, Nef'i ve Nedimi, batılı sanatçılardan üstün gördüğünü belirttikten sonra, yalnız diyor. Onları anlamak için onlara kendi gözleriyle bakmalıyız. Bugünkü göz, bilhassa Avrupalı gözü onların büyüklüğünü göremez. Dipnot 38. AGS200. Sayfa 126. Olayı kendi gerçekliği ve zamanı içinde değerlendirmek milli edebiyatın tanımını da ister istemez etkiliyor. Bir toplum hangi zamanda nasıl bir yapıdaysa o dönemin milli edebiyatı söz konusu yapının bir yansıyışı olan edebiyat oluyor. Yani şu veya bu tür bir yapı değil, toplumun içinde bulunduğu yapı önemli oluyor. Sami Paşazade Sezai bu kendi dönemindeki yapılanmayı esas alan tanıma şöyle bir ifade şekli buluyor. Milletin geçmiş zamanlardaki benliği. Ona göre divan edebiyatı bu benliği bütünüyle kendisinde yaşatmıştır. Mesela Fuzuliler, Nef'iler, Nedimler, Nabiler, Naililer olmasaydı Osmanlı edebiyatının mazisi hiç olurdu. Dipnot 39. Ferzan A. Aras, Sami Paşazade Sezai ile konuşma. Varlık Dergisi, 15 Kasım 1935. N57, S135. Milli edebiyat kavramını böyle bir başlık altında inceleyen Tanpınar, söz konusu ihtiyacın divan edebiyatı karşısında değil, Avrupalılaşan Türk edebiyatı karşısında duyulduğunu dikkat çekiyor. Vakıa sarihti. Bütün cemaat çeyrek asra geçen bir zamanda kendi hayatının, zevkinin ve emeğinin mahsulleri olan eserleri beğenmiyor. Onların kendisinde bir yeri, bir tarafı boş bıraktığına kani oluyor. Yeni ve selamet getirici bir ufuk, bir çare arıyor. Devamında bu arama döneminin edebiyat-ı cedidiye kadar götürülebileceğine değinen Tanpınar, dipnot 40, bu arada bir ikiliğin olduğunu söylerken bunun o günlerin edebiyatı ile divan edebiyatı arasında olmadığını, çünkü bütün o gazel ve kaside artıklarının ulu eserler olduklarını öne sürüyor. Dipnot 41. Harici eserlerin edebiyatı zenginleştireceğini ve genişleteceğini dipnot 42 kabul eden Tanpınar, divan edebiyatı döneminde bunun gerçekleştiğini, bir hazinenin ortaya çıktığını, tarih boyunca dövülmüş, incelmiş, renk ve hassasiyet bulmuş bir dilin var olduğunu, bu şiirin en mütekamil sanatlarda ancak bulunabilen bir musikinin, mevzuna yetişinin, eşyasının ve canı kavrayışının olduğunu söylüyor. Dipnot 43. Dipnot 40. Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyatı Doğru, CHP Konferansları Serisi, Kitap 19, 1940, S38, Dipnot 41, AG S40, Dipnot 42, AG S41, Dipnot 43, AG S42. Milli edebiyat arayışında yapılacak şeyin kendimize, kendi hayatımıza, mazimize, zenginliklerimize dönmek ve mükemmelliyeti olduğu kadar muhtevayı da kendimizde aramak olduğunu belirtirken, dipnot 44, bütün bunların divan edebiyatında var olduğunun farkındadır. Ona göre bu edebiyatın söz konusu olduğu yıllar eski benliğimizdir. Dipnot 45. Bütün bu yorumlar milli edebiyat kavramının başka özellikleri bir yana asıl toplumla bütünleşmiş bir edebiyat anlamına geldiğini açığa çıkarıyor. Dipnot 44, AG S44, Dipnot 45, AG S47. Sayfa 127. Tanpınar'ın bu düşünceleri gerek Vasfi Mahir, gerekse Sezai Bey tarafından getirilen milli edebiyat tanımlamalarıyla çakışmaktadır. Osmanlı döneminde bazılarının ümmet çağı demelerine rağmen kendi çapında bir milli gururun var olduğunu öne sürenler vardır. Bu, Türkçülük veya ona yakın bir başka düşünce değildir. O dönemin kendi çapında büyüklük olarak kabullendiği nelerse onlarla övünme anlamındadır. Şu değerlendirme bunun bir örneğidir. Bilhassa Anadolu Kanuni devrini yaşıyordu. Milli gurur ve vicdanın taşkın olduğu bu devirde edebiyatta yüksek şahıslar ölmez eserler göstermişlerdir. Bu asırda Enderun edebiyatının iki yüksek şairi Baki ve dünyanın en lirik şairi Fuzuli gösterilir. Dipnot 46. Muzaffer Gürbüz, Şiir, Menşei ve Tarihi Tekamülü, Alkım Dergisi, Nisan 1937, N5, S13. Bu büyüklüğün temelinde İslam'ın taşıyıcılığı yatmaktadır. Türkler, Osmanlı zamanında İslam kültürünün verdiği değerler içinde en yüksek medeniyet dönemlerini yaşamışlardır. Muzaffer Gürbüz'ün söyledikleri yaklaşık olarak Tanpınar'ın eski benliğimiz ifadesini desteklemektedir. Bu çerçevede bir milli gurur söz konusu olduğuna göre bir milli edebiyatta var demektir. İki şairin anılması da bunu gösteriyor.